Ayrım 15, sayfa 184. Demokrasi yolunda fire veriyoruz. Sonuçta bugüne kadar uzanan korkunç enflasyonun tohumları atıldı ama değil mi? Sayın Barlas, o günden bugüne aynı şeyi değişik biçimde tartışıyoruz. Türkiye demokratik rejim içinde kalkınmaya uğraşan bir ülke. Kalkınma sermaye biriktirerek olur. Genel oy ise seçmenin günlük hayatına rahatlık getirerek sağlanır. Diğer bir deyişle, demokrasilerde genel oya muhtaç olmaktan ötürü kaynak kaybı var. Yani demokrasi için fire veriyoruz ve bu firenin ölçüsünü hesaplayamamamız sorun yaratıyor. 1950'den bugün atladık ama konu önemli. Sizce demokrasi ve kalkınma aynı anda zor mu yürüyecek? Ben burada sadece ekonomik fireden değil, sosyal fireden de söz etmek istiyorum. Demokrasi yolunda verdiğimiz sosyal fireyi hesap etmezsek ülkenin bütünlüğünü tehlikeye sokarız. Bence Türkiye'deki anarşinin kaynaklarından biri de bu sosyal fire hesapsızlığıdır. Vatandaşların birbirinden farklı yanlarını abartarak yürütülen bir siyasal çelişme radikalizasyonu anarşiye yol açan nedenler arasındadır. Siyasi partiler arasındaki kavgada sloganlar farkı olmakla beraber uygulamada toplumun çeşitli kesimlerine kalkınmaya ayrılması gereken kaynaklar hediye edilir. Sayın Demirel planı eleştirirken CHP'yi suçlamak için birer birer sayarak toplumun şu kesiminden bunu esirgiyorsun, tüketimi azaltmak istiyorsun diyordu. Kendisi hükümet olsa bazı kesimler demek daha çok tüketecek. Oysa Türkiye demokrasiyi partiler arası tüketim yarışı olarak sürdürürse tık nefes olmaya siyasal bunalıma mahkumdur. Partileri bu ve bu benzeri yarıştan vazgeçirmek nerede görülmüş ki bizde olsun Sayın Güneş? Benim gibi ancak demokratik ülkelerde mesleğe geçerli olan profesyonel politikacılar ve benden düzey daha yüksek politikacılar genel oyun zorunlu kıldığı bu savurganlığın nispetini olabildiği ölçüde kendi aralarında saptarlarsa hem kendilerine hem de demokrasiye iyilik ederler. Yoksa Türkiye uzun vadede ya diktatörlükle idare edilen Güney Kore, Formosa ve Brezilya gibi dünya kapitalizminin emekçi sınıfları ucuz çalıştırılıp sermaye biriktirdiği bir şubesi olur veya Sovyet tipi bir kalkınmaya gider. Bunun ikisini de önlemek istiyorsak belli bir ölçüde fireleri azaltmalıyız. Ama bunu sağlamak için evvela partilerin bu gerçeği görüp kendilerinin olduğu kadar Türkiye'nin de çıkarı doğrultusundaki bu platformu hiç olmazsa zımnen saptamaları gerekir. 1954 seçimlerinde milletvekili olarak Demokrat Parti grubunda yer aldınız. O günleri birlikte hatırlayalım mı? Eski meclis gerçek anlamıyla parlamentoya daha yakındı. Yani en azından insani ilişkiler var bu mecliste. Fakat DP'nin liderlerini çileden çıkartan bir durumla karşı karşıyaydık seçim ertesinde. Rahmetli Menderes 1954 seçimlerinde CHP'yi 30 milletvekiline indirip zafer sağlamıştı. Ama aslında zafer o kadar büyük değildi. Yollar, barajlar yapılıyor, taban fiyatları veriliyor, bolluk yapılıyordu. Yani DP'nin Türkiye'deki en parlak dönemi 1950-54 arasıydı. Oysa Menderes bunun ne pahasına yapıldığını biliyordu. 1950-54 arasındaki soru hep böyle süremezdi. CHP ise 27 yıllık tek parti iktidarı döneminde kendisine karşı oluşan şikayetleri henüz unutturamamıştı. DP'nin bu çerçevede müthiş oy alması CHP'nin de silinmesi gerekirdi. Halbuki CHP %35 oy aldı. Rahmetli Menderes bu oy oranını büyük bir üzüntüyle karşılamış. Çelikbaş'ın anlattığına göre şakayı bırak adamlar %35 aldı demişti. Demek bu olayları çoğunluk sisteminin sağladığı cici parlamento üstünlüğü bile unutturamadı. Tabii bu yüzden de bürokrasi için bazı tedbirler almak istedi Menderes. Özellikle sivil bürokrasiye karşı. Çünkü daha önce CHP ile arası açılmış olan seçkinler, bunlara sivil ve asker bürokratlar da dahil, 1954'te DP'den soğumaya başlamış, aralarını açmışlardı. Bu kadar kısa zamanda nasıl oluyor bu geçimsizlik? Toplum kesimlerindeki yer değişikliği çok büyüktü. Buna paralel olarak da DP'nin özgürlük ve devlet anlayışı CHP'den ve seçkinlerinkinden farklıydı. Eskiden halk ile devlet arasındaki aracı ağ ya da eşraftı. DP zamanında bunların yerine ocak bucak başkanları geçti. Eski aracılar kravat takar, cumhuriyet balolarına giderlerdi. İlçe başkanları ise DP'den kravat takmazdı. Eskiden olduğu gibi yine tabanca taşımak yasaktı. Ama artık partili vatandaş tabanca taşıdığı için karakola alınınca bıraktırılabiliyordu. DP döneminde kanunlu ya da kanunsuz halkın istediği yapılırdı. Bu da bürokrasiyi rahatsız etmeye başlamıştı. Biraz sınırsız özgürlükçülük galiba bu. Demokrat Parti'nin getirdiği özgürlükçü dünya görüşünü bizim seçkinler olarak düşündüğümüz özgürlükçü dünya görüşünden ayırmak gerekir. Nitekim DP devrinde aydınlar, yazarlar baskı altına girdiler. Hüseyin Cahit Yalçın'la başlayan hapishane serüvenlerini hatırlayalım. Kısacası bizim gibi insanlar için özgürlükler kısıldı. Oysa büyük seçmen kitlesi için özgürlük başka bir şeydi. Bunu DP hem gerçekleştirdi hem de iyi kullandı. Bu kitle için özgürlük jandarmadan dayak yememek, tahsildarın gadrip uğramamaktır. Kaymakamın yanına rahat çıkmak ya da ondan kanunsuz bir şey de isteyebilmektir. Veya kesilmesi yasak olan ormanı da kesebilmektir. Veya yeni kapital sahibi olan için kolayca kazanabilmektir. Biz bizim aydınların anladığı özgürlüğü halka anlatmakta çok zorluk çektik. Bürokrasi çok da haksız değildi. Devletin yasalarını bu tür sınırsız özgürlüğe karşı savunmaya çalışırken Sayın Güneş. Bence Türk bürokrasisinin yanılgıları var. Bir şeyin hem halkın özlemlerine cevap vermesi hem de ilmen geçerli olması mümkündür. Mesela orman ve orman köylüleri sorunu. Bürokrasi orman hayatıdır, mutlaka korunması lazımdır der. Oysa insanlar da korunmalıdır. Orman köylüleri ise açtır ve tek geçimleri de ormandır. Falih Rıfkı Atay hem Bolu milletvekili hem de Ulus gazetesinin başyazarıydı. Her günde köylüler ormanları mahvediyor diye başyazılar yazardı. Sonunda halkın canına tak etmiş. Sayın Atay, Bolu'daki insanların mı yoksa ormanların mı milletvekildir diye telgraf çekmişler. Bu orman sorununu sonraları bir anayasal problem haline de girmedi mi? Zaten seçkinlerdeki anayasa mislini anlamak için 27 Mayıs ve Kurucu Meclis'e bakmak şarttır. Ben Kurucu Meclis'te Anayasa Komisyonu'ndaydım. İlk anayasa taslağı İstanbul'da hazırlandı. O taslakta ormanlar küçültülemez, ormanla ilgili mahkumiyetlere dayalı hap çıkartılamaz, ormanlar çoğaltılır diye madde vardı. Orman suçlarından ötürü kim mahkum olur bilirim ben. Maddeyi Orman Fakültesindeki bilginler hazırlamıştım. Ormanda rüşvet işler, kandıra deyimiyle ormandan bir çalışma odun kesilir. Orman suçunun sanığı rüşvet veremeyen fakir fukara köylüdür. DP zamanında ormana çok basit yaklaşıldı. Gidin kesin denildi ama bu tutumun tersi de anayasaya böyle madde koymak değildir tabii ki. Sizin 1954 meclisinde karşılaştığınız ve mücadelesine başladığınız özgürlükler sanırım bu çeşit konuların dışında kalanlardı. Demokrat Parti yönetimi biraz önce de söylediğim gibi bürokrasiye karşı önlem alarak başladı yeni yasama dönemine. Memurları resmen emekliye ayırmak ve Kırşehir Kanunu gibi girişimler başladı. Beni mecliste anayasa komisyonuna koydular. Birkaç sınıf arkadaşım dışında kimseyi tanımıyorum. Bu arada seçim kanununda ele alınmıştı. İlk direnişimi işte bir komisyonda yaptığım konuşmalarda göstermiştim. Siz bu girişimlerin karşısına çıkmaya hazırlanırken Demokrat Parti grubunda hava nasıldı? DP grupları Menderes zamanında çok hararetli geçerdi. Rahmetli Menderes grubunu yatıştırabilmek için uzun konuşmalar yapardı. Bu çabaları göstermeseydi kaynamalar büyük patlamalara gidebilirdi. Bu açıdan yöneticilerin milletvekillerine fazla saygılı olduğu sanılmasın. Her türlü önlem geçerliydi ve tablo fazla şahane değildi ama bir şeyler vardı. Ben bu hava içinde özgürlükleri kısıtlı yasalara karşı endişe beslerken Menderes'in iktidarı şahsi tekelini alma eğiliminden de korkmaya başlamıştım. Yavaş yavaş kendisini dünyaya ve Türkiye'ye nizam verecek adam olarak görüyordu. Grupla ve diğer çevreyle uğraşmak yük olmaya başlamıştı onun için. Ama onu bu yola saptıranlar da vardı. Örneğin Ahmet Emin Yalman'ın şöyle bir yazısını hatırlıyorum. Güya Amerikalılar ne kadar şanslı bir milletsiniz. Menderes gibi lideriniz var. Bizde böyle biri olsa Amerika kurtulacak demişler. Zaten Türkiye'de genellikle parti liderlerinin ayrı statüsü var gibi bir şey. Biz parti liderlerini olağanüstü gibi görürüz. Sayın Güneş, yeri gelmişken Menderes ile Demirel'i karşılaştırır mısınız? Menderes, Türkiye'nin genel lider yetişmesi serüvenine uygun bir yol izledi. Kişisel ilişkilerine çok mahcup ve nazikti. DP kurucuları arasında eşitlerin birincisi hali vardı. Sonra tırmandı. Kişisel ilişkilerinde böyle mürettep olan bir insanın kitleler karşısında tecavüzkar olması da çok ilgi çekicidir. Demirel'in mizacı bu noktalarda Menderes'ten farklıdır. Demirel'i gücü açısından Menderes'le karşılaştırırsak yine farklı bir durum çıkar ortaya. Adalet Partisi'ndeki Demirel'in etkisi Menderes gibi karizmatik olmamasına rağmen Demokrat Parti'deki Menderes oranına daha fazladır. Mesela 6-7 Eylül'den sonra DP grubu ayaklandı ve bakanları birer birer kürsüde istifa ettirdi. Oysa Demirel zamanında neler oldu? AP grubu hiçbir şey yapamadı. Sizce liderlerin güçlü olması partilere de güç katmaz mı? Kitlelerin liderleri yarı ilahlaştırması zaman zaman olağandır. Ancak buna karşı seçkinlerin dikkatli olması gerekir. Oysa seçkinler bizde kurtarıcı yaratmaya kitleden daha hevesli görünüyor. Belki Atatürk dönemini yaşamış olmamız bunun sebebi. Ne var ki Atatürk her şartıyla çok farklıydı. Belki bu kurtarıcı aramanın temelinde seçkinlerin Osmanlı devlet anlayışını hala yaşamaları yatmaktadır. Bunun uzantısında seçkinler halkın doğru yolu seçmeyi bilmediğine inanırlar zaman zaman. Çünkü eski önemliler hiyerarşisine karşı kitleler yeni önemliler çıkartmaktadır. Mesela şimdi bir Vehbi Koç'un söyledikleri bir bakanın ya da bir başyazarın söylediklerinden daha önemli oluyor. Oysa eski hiyerarşide Osmanlı'da ya da Cumhuriyet'in ilk döneminde o önemli bir adam değildi. Sosyal hiyerarşi çok değişti. 1955 yılı patlak veren ve Hürriyet Partisi'nin doğumuna yol açan ispat hakkı olayına gelmeden o dönemdeki iktidar muhalefet ilişkilerini hatırlasak. Acaba İnönü'nün sert muhalefeti 27 Mayıs'a uzanan yolu hazırlayan etkenler arasında mıdır? 27 Mayıs'a varmamızda DP-CHP kavgasının kuşkusuz yeri vardır. Fakat İsmet Paşa çok usta bir politikacısıydı. Dönülmez noktalara gelmemeye dikkat eder, çeker çeker korkutmamaya çalışırdı. Tahammüllüydü ve ancak gerektiği zaman tahammülsüzlük gösterirdi. Bence 27 Mayıs'a uzanan yolun taşları arasında başkaca faktörlere de çok fazla ağırlık tanımak gerekir. Onların başında ise enflasyon gelir. Türkiye'de enflasyon bürokrasiyi perişan etmiştir. 1938, 1945, 1960'ta memurların satın alma gücünü bir kez karşılaştırın. Bizim Kandıra'da 1930-35'lerde bir kasap vardı. Bir dana keserlerdi, müddeyi umumi bir kaymakam bey ve jandarma komutanı alırdı. 1950'lerin sonunda Kandıra çarşısında kasaplar çoğaldı ama en çok eti alanların değişmesi dikkati çekiyordu. 60'lara gelirken subayların adı gazozcuya çıkmıştı, unutmayalım. Bir eğlence yerinde rakılar, mezeler gelir giderdi. Subaylar ise gazoz getir derdi. Bu gazoz önemli sözdü. 27 Mayıs üzerinde sivil asker bürokratların ekonomik statülerinin değişmesi çok büyük etken oldu. Aynı şekilde karar verme mihrakları da değişmişti. Adnan Menderes'i tahammülsüzlüğe götüren şey İnönü'nün muhalefeti değil, İnönü'nün taşıdığı meşrutiyetti. İsmet Paşa olduğu sürece Menderes siyasal iktidarın tamamını elinde bulunduramayacağını hissediyordu. Belki abartıyorum ama 1950'de İnönü devlet güçlerine seçimin sonuçlarını iptal edin deseydi, yarı yarıya ihtimal ilgililer baş üstüne paşam deyip iptal ederler bir seçimi. Çünkü İnönü'nün taşıdığı meşruiyet sosyal ve kurumsal bir olaydı. Onun verdiği emirlerin yerine getirilmesine toplum kesimleri inanırdı. Çünkü o özel bir otoriteydi. DP'nin en büyük hatası İsmet Paşa denilen sosyolojik gerçeğin çapını kabul etmemesiydi. Sizce İnönü'ye karşı Demirel Menderes'ten farklı mı davrandı? Çok farklı davrandı. Bu gerçeği kabul etti. İnönü ile kavga etmekten kaçındı. İhsan Sabri Çağlayangil'i arada sırada gönderip kendisine Almanlar şöyle yaptı, İngilizler böyle yaptı diye bilgi verdirip aldatmaca da olsa paşanın hoşuna gider biçimde kendisini iktidara katıyormuş havası yarattı. Ama DP bu durumdan çok sıkılmıştır. 1960 öncesinde kendisini hala milli şef mi sanıyor diye sinirlenmişlerdir. Peki Ecevit Bey ekibi İnönü'yü CHP Genel Başkanlığından devirirken bu kurumsal olayı hissetmiş midir? O kurultayı hatırlıyorum. Bülent Ecevit Genel Başkan, İsmet İnönü Milletvekili. Paşa, Malatya milletvekilleri arasında oturacağım diye tutturdu. Oysa Paşa ile Mehvive Hanımefendi'nin eski usul koltukları hazırlanmış. Paşa bu davranış ile ben artık iktidarınıza karışmayacağım diyor. Fakat onu aşağıdan alıp Malatya milletvekillerinin arasına oturtmaya CHP Genel Başkanı'nın ve arkadaşları olan bizlerin gücümüz yetmedi. Daha doğrusu Paşa Malatya milletvekillerinin arasına otursaydı çok şey kaybedecektik. Zorla koltuklara oturttuk. Genel Başkan Ecevit gelince Paşa hürmeten ayağa kalktı. Kurultayın yarısı hüngür hüngür ağlamaya başladı. O sırada Paşa, tamam bu oyun bitti, ben genel başkanım deseydi, belki abartıyorum ama Ecevit için ben seçildim, sen genel başkan değilsin demek imkanı yoktu. Çünkü adamın parti içi meşruiyeti hepimizden fazlaydı. Demokrasilerde böyle mitler yoktur ama varsa da kabul etmek lazım. Oysa DP sinirlendi. Devlete tamamen hakim olmadıkları kompleksini yaşadılar. 1950-60 döneminde Menderes'e çevresi iyi değil denilirdi. 1960'tan sonra da bu çevre sözü çok söylenir oldu. Ne dersiniz bu konuda? Kendisi iyi ama çevresi kötü sözü bence cümlelerin en alaturkasıdır. Benzetme yolu ile bir örnek vereyim. Adam çok iyi bir iş adamı ama muhasebecisi kötü. Pazarlama müdürü, fabrika müdürü kötü. Bu yüzden iflasın eşiğine gelmiş. Bu adamı piyasada iyi bir iş adamı sayarlar mı? Ne mantıktır ki kendisi iyi politikacı ama çevresi kötü denir. Bu ancak krallıkta olabilir. Çünkü kral babasının oğludur. Seçtiği çevresi ise değişik kaynaklıdır. Bu mantıksızlığın bir uzantısı da adamı tutup çevresini değiştirelim oluyor. Oysa bir partide taban vardır, kanatlar vardır. Lider her istediğini istediği yere getiremez. Parti içi güçler arasında denge kurar demokraside. Türkiye'de ise bu yerlere adamları lider getirir. Mesela Bakanlar Kurulu'nda lider istediğini bakan yapar. Bu açıdan Menderes'le çevresini kendisi seçti. Dikkat edin, 1960'a gelindiğinde Menderes'in çevresinde 1950 DP'sinin önemli adamlarının çoğu yoktur. 10 kişi diyelim, 5'i tasfiye olsa diğer 5'i kalmalı. Oysa tümü nasıl yok olur? Koral Tan'la Bayar'ı bir kenara bırakalım. Diyelim ki Menderes 100 okkaydı. 1950'nin DP kadrosuna oluşan kişiler de beşer kiloydu. Fakat sonunda böyle bir ağırlık ölçüsü bile kalmamıştı. Polat Kanlar, Samet Ağoğulları bir siyasal ağırlık olmamak koşulunu kabul etmek şartıyla var olabiliyorlardı. Fakat Sayın Güneş, parti liderleri kitleler ile öylesine diyalog kuruyorlar ki diğer politikacılar bunun arasında yok oluyor sanki. Demokraside kitle ile politikacı arasındaki ilişki diyalog değildir. Kitleyi karşısına alıp konuşan kişi monolog yapar. Demokraside uygulamalı diyalog eski deyimiyle usulü meşverettir. Yani oturup danışmaktır. Aşağıdan yukarıya doğru gelişen çevrelerin birbirine danışmasıdır. Türk demokrasisinin belli başlı eksiklerinden biridir bu. Elbette ki baştaki liderlerin büyük önemi vardır. Ama bakalım Batı'nın birkaç demokrasisine. Düşünün, İngiliz İşçi ve Muhafazakar Partileri hatırladığımız dönemde birkaç tane lider ve başbakan değiştirdiler. İtalya'ya, hatta Batı Almanya'ya bakın. Bir de bizi düşünelim. 1950'den beri Menderes, İsmet Paşa, Süleyman Demirel, Ecevit. 29 yılda 4 lider. Birinin değişmesi lazım demiyorum. Bunu belirtmemdeki amaç Batı'nın eşitler arasında birinci türü liderine karşı bizdeki liderin farkını göstermektir. İspat hakkı olayı. Sayın Güneş, sizin DP'den kopmanız ile sonuçlanan ispat hakkı olayına dönelim mi? İspat hakkı sonra 1950'lere dayanır. Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Kenan Ömer, Hasan Ali Yücel'e "Sen Milli Eğitim Bakanlığı'nda komünistleri himaye ettin" diye suçlama yöneltmiş. Yücel de bunun üzerine öneri dava etmişti. Kenan Ömer mahkemede "Ben bu iddiamı ispatlayacağım" dedi ve kendince bir şeyler ispatladı. Karar Yargıtay'a gitti. Yargıtay'da ispat hakkı bakanlar hakkında uygulanamaz biçiminde bir içtihat çıkardı. Bunun üzerine Kenan Ömer mahkum oldu. DP'de kıyamet kopardı o zaman. Sıtkı Yırcalı, "Bizim iktidarımızda gazeteciler yatak odamıza bile girer gibi sözler söylemişti o günlerde. Şimdi bakınca Kenan Öner'in bir şey ispatlamadığını ve Yücel'e yöneltilen suçlamaların birer safsat olduğunu görüyorsunuz. Nihayet Mahmut Makal'ın bile komünist sayıldığı günlerde. DP 1950'de iktidara geldi. 1954 yılında ikinci dönem iktidar başladı. Sakarya'da bir parti toplantısındaydık. Ali İhsan Çelikkan da Gençlik Kolu Başkanı olarak kürsüdeydi. Ekrem Alican ve ben toplantıda konuktuk. Çelikkan o zamanki devlet bakanı Mükerrem Sarıoğlu hedef alan ağır bir konuşma yaptı. Sonra da "Neden ispat hakkı tanınmıyor?" diye sordu kürsüden. "Bir hukukçu olan Turan Güneş açıklasın" dedi. Ben kürsüye çıktım. Bir devlet bakanına böyle dayanaksız saldırılmasını eleştirdim. Ve Ankara'ya gidince ispat hakkı için girişimde bulunacağım diye sözü bağladım. Ekrem Alican'la Menderes'in mizaçları çok farklıydı, pek uyuşmazdı. Sakarya Kongresi'nde böyle bir şey olunca bunu Alican'ın düzenlediğini iddia edip Ankara'da kıyamet kopardılar. Sakarya İl Başkanı Ankara'ya gidip ilgisi yok demiş ama faydasız. DP içindeki gidişten hoşnut olmayan bizleri bu olay birleştirdi ve 21 arkadaş ispat hakkı teklifini imzalayıp 12 Ekim 1955'te meclis başkanlığına verdik. Çekirdeğimiz 11 kişiden oluşuyordu. Aramızda Ekrem Hayri Üstündağ, Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Fethi Çelikbaş gibi eski bakanlar vardı. Enver Güneli, Ekrem Alican, ben de imzacılardandık. Sonra kalktım, Avrupa Konseyi'ne gittim. Dönüşte İpraş rafinerisinin temeli atılırken İzmit'te bulundum. Menderes de oradaydı. Kendisine "İzmit'e hoş geldiniz" deyince gayet sert "hoş bulduk" dedi bana. Alican da orada "ne bu hal, Menderes ateş püskürüyor" dedim. "Senin aklın nerede, dünya birbirine girdi" diye cevap verdim. Aydın Yalçın'ın adı sosyaliste çıkmıştı. Hürriyet Partisi programı üzerine o da uğraşıyordu. Kayar "ben sosyalist program istemem" diye tutturdu. Zaten herkes bir şeyde diretiyordu. Birleştiğimiz tek nokta ispat hakkı ve demokrasi. Birleşmediklerimiz ise sonraki yaşam sürecimizde açığa çıktı. İspat hakkı teklifini destekleyen DP milletvekillerine karşı Adnan Menderes sert davrandı mı? Hem de nasıl? Ben Avrupa'dayken teklife imza atan tüm milletvekillerini hesap vermeleri için DP Genel İdare Kurulu'na çağırmışlar. Hepsi sebilhane bardağı gibi dizilmiş. Başkanlık koltuğunda Refik Koraltan oturuyormuş. İmzacılara "imzanızı geri alacaksınız" diye baskı yapmışlar. Buna karşı bizim arkadaşlar birer birer söz almış. Enver Güreli, "benim her şeyimi elinden alabilirsiniz ama haysiyetime dokunamazsınız" demiş. Refik Koraltan'ın gözleri yaşlanmış. "Ya bu arkadaşların hepsi değerli insan" demeye başlamış Koraltan. Demek az kalsın DP Genel İdare Kurulu da ispat hakkı konusunda fikir değiştirecekmiş. Bütün bunlar olurken Adnan Menderes girmiş toplantıya. Koraltan'ın gözlerinin yaşardığını anlatmışlar. Menderes kızmış. Bunun üzerine Koraltan, "ben bu adamların söylediklerine değil küstahlıklarına üzüldüm. Ondan gözlerim yaşardı" demiş. İşin bir diğer ilgi çekici yanı, ispat hakkında imza koyan Fethi Çelikbaş ile Fevzi Lütfi Karacamanoğlu da DP yönetim kurulunda üyeydi. Bu arada artık bizlere partide cüzdanlı muamelesi yapılmaya başlandı. DP grubunda çok sert tartışmalar oldu, sonunda grubu terk ettik. Ankara Palas Oteli karargahımızdı. Yaklaşan DP Büyük Kongresini beklerken partiden kovulacağımızı da biliyorduk. Biz de zaten kopmaya karar vermiştik. Sayımız artarsa belki kovulmamız zorlaşır diye düşünüyorduk. Cihat Baban, Şefaattin Karnakçı, Ziyad Ebu Ziyad de katıldı. 19 kişi olmuştuk. Diğer taraftan DP Genel İdare Kurulu toplantısında Menderes, Fevzi Lütfi ile Çelik Başa, sizler ispat hakkı tasarısına imza koyarak kendinizi müstafi adettiniz demiş. Onlar da pıllarını pırtılarını toplayıp kurulu terk etmişler. İkinci aşamada imza atan 8 arkadaşımızı hizipçilikle suçlayarak DP'den çıkardılar. Amaçları bizi istifaya zorlamaktı. Sanırım DP kongresinde kaderiniz belli oldu. Evet, bizden yana delegeler vardı. Hepsinin delegelikleri iptal edildi. Kongrenin kapısını polis tutmuştu ve bizi içeri almayacakları belliydi. Kongrede rahmetli Menderes bize ağzına geleni söylemiş. Biz de istifalarımızı gönderdik. Ama yine de bizi kongrede kovdular. Böylece DP'den kovulmuş müstafiler olduk. Gerçi DP kongresinde piraye bigat gibi bizi savunan kişiler de çıktı ama faydasızdı. Ne yapalım diye düşünmeye başladık. Kimsenin aklına CHP'ye katılmak gelmedi. Çünkü Menderes'e karşı koymakla iyi bir jest yaptığımıza inanıyoruz. Zaten DP grubunda Ekrem Alican ve Enver Güreli gibi Menderes'e boyun eğmeyen insanlar daima saygı görmüştü. CHP'ye geçmek çok ters bir iş olurdu. O ana kadar CHP'ye karşı mücadele etmişiz. Birden geçecek siyasi manevra sayılacaktı. Ayrıca peşimizde bizi destekleyen demokratlar da vardı. 46 ruhu sözü yine ortalarda dolaşıyor. Aslında hepimizin ortak noktası DP'den ayrılmış olmamızdı. Aydın Yalçın gibi bize sempati duyan aydınlar da vardı. Zaten 1954'ten beri Turhan Feyzoğlu, Aydın Yalçın, Bülent Ecevit, Cahit Talas ve ben Forum dergisine birleşmiştik. Ecevit'i ilk defa orada tanımıştım. Aradan 24 yıl geçince ne kadar ayrı görüşler sahibi olmuş bu isimler Sayın Güneş. Evet, bizler Ekrem Hayri Üstündağ ve Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'nun başı çektiği düşünceyi kabullenip Hürriyet Partisi'ni kurmaya karar verdik. Enver Güreli, ben devletçi olmayan bir partiye bundan sonra üye olmam diyor. Feridun Ergin ise koyu bir liberal. Zaten Aydın Yalçın'la geçinemiyorlar. Birleştiğimiz nokta ispat hakkı ve demokrasi. Birleşmediklerimiz ise sonraki yaşam sürecimizde açığa çıktı. O günlerde Feridun Ergin, Behçet Kayaalp'e bu Aydın Yalçın sosyalisttir demiş. Program üzerinde Aydın Yalçın da uğraştığı için Kayaalp ben sosyalist program istemem diye tuturdu. Öte yandan rahmetli Muhlis Efe tarım ürünleri yetiştiren bir ülke istiyor sanayileşmeye karşı. Fevzi Lütfi Bey de programda uydurma dil istemem demiş. Sonunda Hürriyet Partisi'nin programı ortaya çıktı. Genel başkan yerine umumi reis deniliyor. İl yerine vilayet. Üstündağ'da Karaosmanoğlu da genel başkan olmak istiyorlar. Enver Güreli çözümü buldu. Biri umumi reis oldu, diğeri de umumi idare heyeti reisi. Bütün bu gelişmelere karşı CHP'nin tutumu nasıldı? CHP 1954 seçim yenilgisi sonunda büyük hayal kırıklığına sürüklenmişti. Çünkü CHP'ler 1952 yenilgiyi halkın ölçüyü kaçırmasına bağlayarak yorumlamışlardı. Onlara göre halk CHP'den memnundu fakat güçlü bir muhalefet olsun diye DP'ye de oy vermişti. Ne var ki bu muhalefeti yaratma çabasında Kantar'ın topu kaçmış ve DP iktidara gelmişti. CHP'lerin halkın durumu hemen düzelteceğine inanıp 1951 ara seçimlerine sarıldılar ve yine yenildiler. İş Kantar'ın topunun kaçmasından öteye olmuştu. 1954'te ise büyük hayal kırıklığına uğradılar. CHP'nin ağır topları meclise girememişti. Hürriyet Partisi'nin kadrosu mecliste CHP'ninkinden daha güçlüydü. Bu CHP'nin bir noktaya kadar moralini düzeltti, parlamenter yalnızlığını giderdi. Ali Can ünlü bütçe konuşmasını yaptı, hayali barajları ortaya koydu. Kısacası iyi bir muhalefet örneği veriyorduk. Derken Feyzoğlu'nun nabza göre şerbet vermeyin sözü çıktı. Aydın Yalçın üniversiteden ayrıldı. Sayın Güneş, eski parlamento ile şimdiki arasında benzerlikler mi, ayrılıklar mı fazla?